Hayatın sesleri. Merhaba, Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne hepiniz. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Programı her zaman olduğu gibi kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak dahil olabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları hayatinsesleri@trt.net.tr ise bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Evet, birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nde.
Tüm kaybolanlar kaybolmuşlara rastlarsa zamanın birinde, tek bir damla gözyaşım göle düşerse ellerimden, kayıp gidince bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan. Sözcükler bitince bir uyansam, uyansam, uyansam uykumdan.
Bir damla gözyaşı, bir damla
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi hemen tanıştıralım. Daha önceki programlarımızdan tanıyorlar tabii. Arkeolog sevgili Drahşan Akınözü Ergin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, günlerce tozun toprağın içinde, güneşin altında sabırla çalıştıktan sonra ortaya çıkarılan bizlere göre bir şeye benzemeyen aslında sütunlar, kırık dökük seramikler, heykel parçalarıyla sizler çok seviniyorsunuz tabii.
Evet, evet.
Şimdi bütün bunları konuşacağız. Neye göre seviniyorsunuz, neler yapıyorsunuz, kazılar nasıl gidiyor diye ama şimdi kazı mevsimi değil. Onun
bitti,
için de
evet,
bitti artık rahatlıkla buradasınız. Evet. Şimdi öncelikle bir arkeolojinin tanımını yapalım. Şöyle bir tarihçesinden günümüze doğru gelelim.
Tabii.
Ondan sonra devam edelim. Buyurun.
Tabii. Şimdi arkeoloji ilk tarihçesine, o da arkeolojinin de tarihçesine baktığımız zaman ilk tarih ve felsefeyi açıklamasıyla başlıyor. Hı hı. Avrupa'da 15-16. Yüzyılların ortasında ana bilim dalı olarak gerçekten arkeoloji olarak tarih sahnesine tam olarak çıkıyor. Ve ilk dediğim gibi tarih ve felsefeyi açıklama tabii hep insan unsurlu. Yani geçmişi araştırıyoruz. İnsanı önce sosyolojiyle belki başlıyor tarihi, felsefesi, ama sonra da insan elinden çıkan mimariden başlayıp en küçük ev aletine kadar bize günümüze gelen insan elinden çıkan bütün her şeyi kapsayan çok büyük bir yelpaze içinde.
Evet, yani geçmiş kültürleri yorumlayarak aydınlatmak
tabii
aslında amacımız.
Tabii eski kültür ve uygarlıkları, onlardan kalan maddi kalıntıları aslında inceliyoruz. Bu maddi kalıntılardan kastım da insan elinden çıkan alet, av malzemeleri, ev eşyaları, binalar, yapılar, mabetler, hı hı, su yolları, sokaklar, bütün bunlar. Yani
evet,
geçmiş zaman insanları der ya, el emeği göz nuru, aslında biz çok eski insanların o el emekleri, göz nurlarını araştırıyoruz kendi tarihimizi bulmak için.
Evet. Peki o yerleri nasıl saptıyorsunuz? Alan araştırmasını neye göre yapıp bir kazıya başlıyorsunuz?
Şimdi kazı alanı tespitinde birçok alet kullanıyoruz aslında. Yani alet derken çok yöntem kullanıyoruz. Hı hı. Ama bunun en çok kullanılan yöntem eski haritalar ve yazılı belgeler. Bu koleksiyonculardan elde edilen belgelerle, yazılarla. İlk rotamız bunlar oluyor. Diğer bir unsur ise insan oluyor. Yani kazı yapacak ekip yörenin insanıyla iletişime geçtiği zaman o bölgede eskiden hangi yapıların bulunduğunu, nelerin olduğunu tabii bu insanlarla olan diyalogda çok rahat çıkıyor. Ayrıca ekip bu alanı daraltmak için de tercih olarak daha çok su kaynakları, yüksek yerleri seçiyoruz. Çünkü eski insanlar da yaşam alanı olarak önce suyun yanında, su kenarlarında yerleşmeye başlamışlar. Savunma amaçlı yükseklerde yerleşmeye başlamışlar. Bu tür yerleri takip ediyoruz.
Bu yıllardır hiç bitmeyen bir uğraş ama.
Yok, hiç bitmiyor. Sürekli de çıkıyor.
Sürekli
yani
çıkıyor.
Devamı da
çok
geliyor.
Çok enteresan. Peki tabiri caizse siz iğneyle kuyu kazıyorsunuz.
Evet.
Yani
evet,
öyle kepçeler, kürekler, kazmalar yok çünkü.
Onlar da var ama bazı
evet,
yerlerde evet bazı iğneyle yerler, kazıyoruz.
Evet. Yani birazcık bu kazılardan söz edebilir miyiz?
Tabii.
Nasıl yapılır kazılar mesela?
Şimdi kazılar tabii kazı yapılan alana göre sistemleri
evet,
değişiyor. Yani çok geniş alanlı sit alanlarının kazıları var. Bunlar daha çok serbest alan sistemi uygulamasıyla kazı yapılır onlarda. Çapraz açma deriz onlara. Çok büyük bir daire düşünülür. Bunu dörde bölersiniz. Çapraz çeyrekler kazılmaya başlar. Plankare girit sistemi kullanırız. Bu biraz daha küçük alanlarda. Ya da bu mağara kazılarında.
Bu ne aradığınıza göre değişir mi?
Ne aradığımıza göre değil de yerleşimin tarihine ve yerine göre değişir.
Evet.
Mesela benim bulunduğum kazı bir mağara kazısıydı. Biz burada plankare sistemi uyguluyorduk. Hı hı. Normalde daha geniş alanlarda 10'a 10 metre ya da 5'e 5 metrelik açmalar açılabilir. Bu plankare grid sisteminde. Biz mesela bunu birebir tutuyorduk. Çünkü küçük bir alan ve dişçi malzemeleriyle. O minnacık dişçi malzemeleriyle kazardık. Çünkü milimin oynamaması gerekiyor. Çünkü bunlarda buluntular bir... bu plan kareler ya da açma sistemi yerleştirildikten sonra bir sıfır noktası tespit edilir. Bu her kazıda standart yöntemdir. Sıfır noktasından da tabakalar yaşlandırılır artık ve buluntuların hangi tabakalardan çıktığını, yani tarihini belirleriz.
Ha, evet, evet. Ben de ıslatmak anlamında.
Yok yok, hayır. Evet. yani evet. Bizde öyle tabir edilir, evet, yaşlandırılması.
Evet. Peki o yaşlandırmayı nasıl yapıyorsunuz?
Daha çok karbon yöntemini.
Onu nasıl anlarsınız?
Zaten kazıdan sonra onlar. Hı-hı. Yani karbon yöntemi çok kullanıyoruz. Orada genelde organik malzemelerde karbon çıkıyor. Onu tabii kazı sırasında çok iyi korunması gerekiyor. Güneşle temas etmemesi gerekiyor. Sürekli karanlıkta kalması gerekiyor. Ve daha sonra biz onları yurt dışında burada ODTÜ'de bir merkezde yapılabiliyor. Karbon 14 yöntemiyle
yaşlandırıyoruz.
Tabii
yani.
Tarihlendiriyoruz.
Evet. Evet. Şimdi tabii insanların geçmişini öğrenmelerini sağlayan bir bilim dalı dedik arkeoloji. Sizleri çok heyecanlandırıyor. Bizleri de gezerken gördükçe belki heyecanlandırıyor ama o işte kazı esnasında bize birazcık bilmeyenler için aslında birazcık farklı geliyor tabii ki. Şimdi siz mesleği seçerken isteyerek mi seçmiştiniz?
Evet. Yani
ne yapacağınızı isteyerek, bilerek.
Tabii bilerek, isteyerek
seçmiştiniz. Peki iş olanakları nasıldır arkeologların?
İş olanakları çok kısıtlı. Sadece sahada kazı yapabiliyorsunuz. Pek masa başı bir meslek değil. Akademisyen olma imkanınız var. Ama yani hangi tarafında durursanız durun en az bir 3-4 ay saha mecburiyetiniz var, arazi mecburiyetiniz var. Çünkü o toprağı ellemeden, o toprağın içinde çıkmadan, yani arkeolojinin mutfağı saha, araziye çıkmadan.
Peki bu kadar çalışılacak saha var mı ülkemizde?
Var, çok var. Yani hele bizim ülkemizde o kadar çok büyük yerler var ki bizlerin yetişemediği ya da maddi olarak harcırah bulamadığımız noktalarda birçok yabancı kazılar da var bizim
Peki,
ülkemizde.
Peki siz kendiniz mi belirliyorsunuz yoksa neye göre gidiyorsunuz o sahalara?
Şimdi genelde üniversitelerde hocalar tarafından belirleniyor. Bu da işte az önce bahsettik, sormuştunuz yani neye göre bir kazı yeri tespit ediyorsunuz. İşte eski haritalar, yazılı belgeler, bazen daha önce 1920'lerde mesela daha zor koşullarda yapılan arazi yüzey araştırmalarında elde edilmiş belgeler fakat kazısı yapılmamış. Bunlar taranıyor ve yani sistem mesela şöyle, önce bir yer tespit ediliyor, buranın bir yüzey araştırılması yapılıyor, bu çok önemli bir nokta zaten. Yüzey
Kim
araştırmasında
yapıyor onu? Yine sizler
tabii,
yapıyorsunuz.
Tabii. Yüzey araştırmasında zaten o şöyle bir şey, en üstte orada olabilecekleri zaten bir...
Peki yüzey araştırmasını yapan ekip mi oradaki kazıyı yürütüyor yoksa değişebiliyor,
değişebilir
mu ekipler?
O değişebilir, hoca ve öğrenciler arasında o değişebilir, o ekip değişebilir. Buradan tespit ediliyor. Bunun yanı sıra mesela artık teknoloji ilerledi tabii biliyorsunuz. Eskiden mesela üzengi otlarını bilirsiniz. Bizim için önemlidir üzengi otları. Çünkü arkeolojik buluntuların olduğu yerde çok yaşar üzengi otları. Evet. Mesela.
O zaman o bir ipucu sizin için.
Tabii tabii.
Yani nerede bir yerde bir üzengi bile görseniz orada bir şey vardır diyebilir misiniz?
Yani
peki?
Aşağı yukarı aşağı tabii yukarı. Orada yani toprak örtüsünden, coğrafi durumundan az çok belli olur, ona göre şey yaparız. Ama tabii teknoloji gelişti, bu tabii topraktan, bitkilerden
peki,
faydalanıyoruz
gelişen
ama.
Gelişen teknolojiden nasıl yararlanıyorsunuz arkeolojik
onda da
anlamda? Şimdi
mesela,
örneğin az önce sözünüzü kesiyorum ama
tabii.
Dedik ki hani iğneyle kuyu kazmak
evet,
diye.
Evet.
Yani sizin başka şeye ihtiyacınız yok aslında o anlamda.
Ama şimdi Şimdi şöyle tabii biz bir yere gidip de elimize bir fırça alıp hadi bir şurayı kazalım demiyoruz.
Elbette.
Yani elde edilen haritalar, belgeler veya yazıtlarda, kitabelerde işte eski destanlarımız var. Bunlarda tarif edilen yerleri az çok tahmini olarak bulduktan sonra mesela teknolojik aletler burada devreye giriyor. Biz daha çok iki alet kullanıyoruz. GIS dediğimiz bir coğrafi bilgi sistemi var. Bu kazı yapılacak bölgenin coğrafi verilerinin toplanıp incelenmesini destekliyor. Hı hı. Mekansal analizi yapıyor ve bölgedeki meydana gelen topografik değişimleri tespit ediyor ve bildiriyor. İkincisi de GPR dediğimiz, zaten bu biliyoruz onu, yaydığı radyo dalgalarıyla toprağın altında ve yüzeyde var olabilecek işte mezar, bina temelleri, duvar kalıntıları, bunları tespit edebiliyoruz.
Bunlar yokken nasıl bir çalışma izleniyordu?
Çok ilkel zaman da demeyeyim de yine dedektörler vardı. Bu metali tespit ederlerdi ama onlardan daha çok işte iğne ya da askeri malzemeler gibi çivi, iğne, hani o tarz şeyleri tespit ederlerdi.
Bu sürenizi de bulma sürenizi de kısaltıyor.
Tabii tabii, o çok büyük bir avantaj. Yani çünkü artık bu sanal ortamda bu GPR'larla yapılan şeylerin mesela üç boyutlu çizimleri çıkıyor. İşte aşağıda diyelim altta bir yapı var. Hani ufak bir şey değil, bir atıyorum mezar odası var mesela, onun üç boyutlu çizimini çıkartabiliyoruz. Yani o zaman artık nereden nereye kadar kazmamız gerektiğini biliyoruz ki bu çok büyük bir avantaj. Tabii eskide böyle bir avantaj yoktu.
Evet.
Yani orada sadece hakikaten bir işte yörenin insanlarıyla geçmişi araştırarak, işte ikincisi elimizdeki yazılı belgelerle tahmini coğrafi konumunu bularak.
Biraz da sabır işi herhalde değil mi? Yani sabırsız bir insan yani, bir an önce çıkarmak istese bir yerine zarar verse bitti.
Tabii bir de zaten bizim en genç kazımız, hani çok yeni başladıysa 5-6 yıllıktır.
Evet.
Yani mesela kızımın bu sene gittiği 33 yıllık bir kazı Arikan'da.
Ya, evet.
Ve hala devam ediyor. Bitmiyor çünkü.
Evet.
Daha hala devam ediyor. Yani bu çok büyük bir sabır ve bayağı bir jenerasyon isteyen bir iş.
Çok da sevmek gereken.
Hakikaten sevmek gerekir.
Evet, gerçekten öyle ki siz de çok severek yapıyorsunuz. Evet. Çok belli. Şimdi ilerleyen günlerde o zaman bu 2016 yılındaki kazıları da konuşalım.
Evet,
neler
evet.
bulunmuş
şimdi artık
bakalım
dinleyicilerimizle. Yeni yeni gelecek buluntular,
evet,
doğru.
Evet, evet.
Tabii.
Şimdi ne yedikleri, ne giydikleri, neye inandıkları, nasıl yaşadıklarını neye göre anlıyorsunuz bulduğunuz kazılardan acaba?
Şimdi bir kere inanç sistemlerini genelde Anadolu'da evlerin içinden biraz tespit ettik. Daha çok hani en bilinen çatal ayıktır. Evlerin içinde bu boğa boynuzları, ölü gömmelerinden inanç sistemlerini aşağı yukarı tespit edebiliyoruz. Evler bize çok büyük malzeme çünkü yemek orada yeniliyor, orada yatılıyor, orada bir yaşam alanı var. Ocaklarından yemeklerini şey yapabiliyoruz çünkü bir kalıntılar etrafta muhakkak kalıyor. Mesela hayvan kalıntılarını, kemikleri buluyoruz ama o kemik bize sadece işte atıyorum bir fare ya da sincap kemiği. Bunu söylemiyor. Düzgün kesilmişse onun pişirilip yendiğini anlıyoruz. Kesilip yendiğini anlıyoruz. Hani artı oradaki faunayı anlıyoruz, florayı anlıyoruz. Bir kısım mezar özellikle Çatalhöyük'te çocuklar için özellikle hep ev altındadır. Evin altından çıkar. Zahiri depoları evlerin hep altındadır. Oradaki küplerden darıları, arpaları, buğdayları ya da o dönem hangi tür zeytinyağlarını bazen onları buluyoruz. Ne tür şeyler yediklerini. Artı zaten bir de şu sistemde var. İnsan iskeletinden, dişinden de kaç yaşında olduğu, hangi hastalıkları geçirdiği ve nelerle beslendiğini onları bile tespit edebiliyoruz.
Evet. Gerçekten çok heyecan verici.
Evet.
Şimdi ne zaman başlıyor bundan sonraki kazılar?
Artık gelecek mevsim. Yani Mayıs. Haziran, Temmuz o civarda. Yani Temmuz başında başlar.
Peki bu dönemde ne yapar arkeologlar?
Şimdi artık toplandılar. Bütün bu sene çıkan malzemeler toparlandı. Şimdi onların etiketlenmesi yapılır. Ondan sonra restorasyon gerektiren malzemeler, onlar yapılır. Bir binaysa binada zaten kazı sırasında restorasyonu yapılıyordur. Yaklaşık Mayıs ayı civarında bizim bir arkeoloji sempozyumumuz oluyor. Burada kazı sonuçları açıklanıyor. Neler bulunduğu, hangi dönemlere tarihlendiği. Şimdi bundan sonra diğer kazıya kadar hocalarımız çıkarttıklarını artık tarihleyip, yaşlandırıp, ıslatmak değil tabii ki.
Evet.
tarihlendirip açıklamalarıyla bizlere sunacaklar sempozyumda.
Evet, ne güzel. Evet. O zaman o sempozyumun sonuçlarını da yine buradan dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle diyelim.
Tabii.
Sizden
inşallah
de bir söz daha almış olalım o zaman stüdyomuza gelmek üzere. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar
çok
diliyoruz.
Mersi.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog sevgili Drahşan Akınözü Ergin stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Hem var hem yokmuş gibi, ben ona resmen aşığım. Bunu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar, ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, ben ona resmen. Ne yap ne sen yapacak gibi, ben ona resmen aşığım. Bunu benden almasınlar, bize bulaşmasınlar, arayıp sormasınlar, kıskandırıp durmasınlar, ben ona resmen aşığım. Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi, ben ona resmen.
Dokuzu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Hayatın Sesleri'nde Fransa'dan telefon hattımızda sevgili Tansu Sarıtaylı var. Merhabalar.
Merhaba.
Evet sevgili Tansu Sarıtaylı, Fransa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yıl dönümü kutlamaları nasıl geçti? Neler paylaşacaksınız dinleyicilerimizle?
Evet, geleneksel olarak her yıl olduğu gibi yine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği rezidansında kutlandı. Tabii bir resepsiyon verdi. Bu sene Büyükelçimiz henüz tayin olmadığı için, atanmadığı için Büyükelçilik maslahat üzeri kabul etti konukları rezidansta. Tabii haliyle çeşitli ülkelerin diplomatları katıldı. Fransa Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri davetlilerimiz arasındaydı. Bununla birlikte tabii Paris'teki akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin başındaki vatandaşlarımız, bunlarla birlikte yine de vatandaşlarımız yaklaşık olarak 1200 kişilik bir davetli grubu vardı. Yemekler, Türk yemekleri ikram edildi. Bu arada Paris'teki bir toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı da konuydu Büyükelçiliğin diyelim. O da Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak da Nabi Avcı bir kısa bir konuşması oldu. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajı okundu davetlilere ve yiyecekler, içecekler ikram edildi. Her yıl olduğu gibi aynı şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olduk diyebilirim.
Evet, peki Kültür Bakanı Nabi Avcı da oradaydı dediniz, Kültür ve Turizm Bakanı. O da bir serginin açılışı dolayısıyla oradaydı. Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh'u eserleriyle anlatan 16. yüzyılın dahisi Matrakçı Nasuh sergisi Fransa'nın başkenti Paris'te açıldı. Az önce dediğimiz gibi Sayın Bakan da oradaydı. Serginin detaylarını sizden alalım sevgili Tansu Sarıtaylı.
Evet, UNESCO nezdindeki daimi temsilciliğimiz bu girişimleriyle hazırlanmıştı UNESCO'da bu sergi. Sergiye oldukça ilgi fazlaydı Matrakçı Nasuh sergisi. Ama bu sergiden evvel başka bir sergi daha vardı. Bu da Mozaik Yolu sergisiydi. Mozaik Yolu ile ilgili konferanslar düzenlendi ve o bölgedeki Gaziantep, Urfa, o yörenin yemekleri ikram edildi davetlere. Oldukça güzel bir anlatımla, oldukça kalabalıktı. Yine UNESCO çevresindeki uluslararası diplomasinin katılmış olduğu bir sergiydi. Arkasından tabii Kültür Bakanı Nabi Avcı, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Matrakçı Nasuh sergisini açtı. Orada konuşmalar yapıldı. Nasuh'un Matrakçı Nasuh'la ilgili geniş detaylı bilgiler verildi. İki dilde, hem Türkçe olarak hem Fransızca. UNESCO Genel Sekreteri Irina Bokova da konuşma yaptı ve Türkiye'deki bu Türk bilim adamının geçmişiyle ilgili, çalışmalarıyla ilgili o da detaylı bilgiler aktardı. Tabii sergi halihazırda şu anda devam ediyor. Sergiyi izlemek isteyenler gidip UNESCO'nun sergi salonunda bunu izleyebilecekler, onu söyleyebilirim.
Evet. Bir de Mozaik Yolu da UNESCO'da galiba, değil mi?
Evet, aynı. Zaten bir gün evvel açılmıştı o sergide. Aynı şekilde, çünkü daha evvel hazırlanmış bunlar, program çerçevesinde yapılmıştı. Ve o da devam ediyor. O da yine o da vizüel gösterilerle, video gösterimleriyle aynı şekilde devam ediyor.
Evet, sevgili Tansu Sarıtaylı, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
İyi yayınlar diliyorum Paris'te.
Sağ olun, var olun.
Beyin, zihin vesaire.
Sevgili dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. Köşemizde En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün yemek ve beynimizden söz edeceğiz. Açlık midemizde mi, beynimizde mi sorusunun cevabını arayacağız. Beyine aç ya da tok olduğumuz mesajları nasıl ulaşıyor diye mi başlayalım?
Valla önemli, oradan başlasak iyi olur. Çünkü yemek için yaşamak ve yaşamak için yemek ikilemi arasında kaldık gibi gözüküyor özellikle son zamanlarda. Şimdi bu konu son yılların en önemli konusu. Neden? Yiyecek çok bol. Bizim yani bir 200-300 senedir özellikle bu sanayi tipi gıda üretimi dediğimiz şeye çok yoğun teknoloji yatırımı yapmamızdan falan insanlık olarak kaynaklanan bir sonuç bu. Çok fazla yiyecek şey var etrafımızda ve çoğunun da açıkçası kaynağını bilmiyoruz, nasıl üretildiğini, masalarımıza geldiğini bilmiyoruz ve üretiminde, yetiştirilmesinde, hazırlanmasında herhangi bir katkımız olmadığı için çok hızlı da tüketebiliyoruz. Bunun enteresan bir psikolojik yanı var. oburluk şu anda özellikle gelişmiş ülkelerde dünyanın en önemli sorunu. Buna bağlı olarak işte şişmanlık, obezite, mesela ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bir dönem bununla ilgili ciddi bir kampanya yapmıştı, hala devam ediyor. Dünyanın en önemli problemi. Şimdi bizim ayarımıza uygun beslenmediğimiz açık. Bizim bir biyolojik ayarımız var. Bu ayarımız açlık dediğimiz his beyinde oluştuğu zaman o his ortadan kalkana kadar beslenmeye bizi yönlendiren böyle bir ayar var içimizde. Fakat insanlar şimdi 50 bin yahut bir rivayete göre de 200 bin senedir dünyada yaşıyorlar. 200 bin senedir ayarlarımızda çok büyük bir değişiklik yok. Çünkü biyolojik bir organizmanın temel ayarlarının değişmesi bazen milyonlarca yıl alan çok uzun bir süreç. Dolayısıyla bizim 200 bin sene önceki insan nasıl yaşıyorsa, nasıl hayatta kalıyorsa aslında biz de aynı devrelerle yaşıyoruz bugün. Ve o günün yaşama, beslenme, sosyal hayat standartlarıyla ilgili de bayağı bir şey biliyoruz aslında. O zamanlar insanlar nasıl yaşıyordu?
Ama bizim bu ayarlarla oynamamız mümkün.
Bu ayarlarla ancak belli düzeylerde oynamamız mümkün. Aslında onlara mahkumuz. Yani o ayarları anladıkça aslında daha kolay yaşıyoruz. Şimdi ben hep öğrencilerime de gerek psikolojik sorunlarla ilgili konuşalım, gerek beslenme sorunları, gerek sosyal ilişkiler ne olursa olsun. Hep diyorum ki fabrika ayarlarına bir bakın. Fabrika ayarlarına baktıktan sonra bugünkü sorunu daha iyi anlayacaksınız. Fabrika ayarı meselesini anlamak için de mesela kabaca bugün birçok insan mesela tamamen teknolojiden yoksun bir köy hayatını hayal edebilir. Onu biraz daha fakirleştirin teknolojik olarak işte bir 100 bin yıl önceki 50 bin yıl önceki insanın hayatını yaklaşık düşünebilirsiniz. Nasıl beslenir böyle bir insan? Bir kere temel besinlerini yetiştirmek zorunda. Kendisi onun için bir emek ve efor sarf edecek. Yani vücuduyla belli bir enerji harcayarak ancak enerji alabileceği gıdaları üretmesi gerekiyor. Bir kere bu var. Enerji harcamak çok önemli. Şimdi egzersiz, hareket niye insanlara sürekli söyleniyor? Oturduğumuz yerde bazen artık internetten bir tıkla satın alabildiğimiz çok yüksek kalorili yiyecekleri hapur hapur tüketebiliyoruz. Yani şu anda öyle bir ortamdayız. Halbuki düşününüz bir köyde yaşıyorsunuz. O tarlanızla bahçenizle ilgilenmeden hayvanlarınızı işte efendim otlamaya götürüp de onların sütünü sağmadan o besinleri elde edemezsiniz. Dolayısıyla burada bir efor bileşeni var. Artı şu anda bir büyük marketten satın alabileceğiniz gıda malzemelerinin çeşidini düşünün. Çok fazla miktarda seçeneğimiz var.
Görüntü cezbediyor.
Evet. Görüntü cezbediyor ve her zaman da haddinden fazla satın alıyoruz. Bunun sebebi şu. İlkel dünyada yani insanların böyle henüz seri gıda üretimi yapmadığı dönemlerde çevrelerinde ne varsa onlarla beslenmek durumundalardı. Ve aslında tabiatta çeşit çoktur ama miktar azdır. Dolayısıyla az az çok çeşitli ve mevsimine göre, dönemine göre farklı besinlerle beslenmek durumundalardı. Şimdi ayarlar da tabii buna göre. Neden ayarlar buna göre? Şöyle düşünün. Farklı bir ayarı olan bir insan bireyi olsa o günlerde hayatta kalamazdı. Dolayısıyla hayatta kalanlar bu yaşama adapte olan, bu yaşamda güzel güzel yaşayabilen insanlar oldu. Biz de onların torunlarıyız zaten. Dolayısıyla bugün az ve çeşitli beslenmek bizim için çok önemli. Hem bedenimiz hem beynimiz açısından çok önemli. Ama bundan çok daha önemli bir şey var. Şimdi tıpta yaklaşık bir 20 senedir çok ciddi kanıtlarla desteklenen bildiğimiz bir şey var. Ömrü uzatacak etkenleri şöyle bir sıralamaya koyduğumuzda olası etkenleri birinci sırada açık ara hep açlık geliyor. Yani az kalori almak, işte sürekli tıka basa doymamak ve acıkmadan yememek sağlıklı yaşamanın temeli gözüküyor.
Bizde de şu anda tam tersi bir durumu yaşıyoruz. Aç olmamız gerekmiyor aslında. Görüntüsüne ve kokusuna acıkamıyoruz. Aldanıp etkileniyoruz.
Aynen. Acıkamıyoruz bile. Öyle bir şansımız yok. Mesela günde 3 öğün yemek aslında hiç insana uygun bir sistem değil bana sorarsanız.
Kaç öğün yenmeli?
Gene dönelim 200 bin sene öncesine. Öğün diye bir kavram zaten olamaz. Çünkü insanlar sürekli yiyecek arıyorlar. Devamlı belki göçebeler biliyorsunuz insanlar uzun süre avcı toplayıcı da olmuşlar antropolojik verilere göre. Şimdi bu insanların hayatta kalmasını sağlayan şey yiyecek buldukları zaman onu fazla miktarda yemek. Çünkü buzdolabı yok, saklayacağınız bir yer yok. Depolama imkanlarınız çok kısıtlı. Bol miktarda yemek ve bu insanlarda bir tıkınma alışkanlığı oluşturuyor. Fakat bu ne için? Yüksek karbonhidratı, yüksek proteini, yağlı besinleri vesaire iyice yiyerek vücudunuzda yağ olarak depoluyorsunuz. Çünkü arkasından gelen birkaç gün muhtemelen açlık çekeceksiniz. O besinleri bulamayacaksınız. Açlık döneminde vücudunuz bu yağ depolarını kullanarak sizin hayatta kalmanızı sağlıyor.
Ama şimdi beyine doyduktan sonra tokluk sinyali gitmiyor mu?
Gidiyor tabii ki.
Gidiyor ama biz yemeye devam ediyoruz.
Tabii biz mesela onu bozuyoruz artık. O kadar fazla yüksek kalorili besinleri kısa sürede alıyoruz ki. Ya beynimizde normalde ağır ağır yerken işte doğru bir zamanda uyarılan tokluk sinyali bir süre sonra kaymaya başlıyor. Bu işte leptin dediğimiz bir hormon, işte efendim midemizden salgılanan grelin diye bir hormon. Bunların artık işlevlerinin hep bu doyma ve besin dengesiyle ilgili olduğunu biliyoruz ama bizdeki ayarlar bu aşırı beslenmeden dolayı gittikçe bozuluyor. Hele ki tabiatta hiç bulunmayan şeyleri düşünün. Mesela bir glikoz şurubu ya da fruktoz şurubu, bugün meşrubatlarla bol miktarda aldığımız yoğun şeker çözeltileri bunlar. Bunlar bizi keyiften çıldırtıyor. Çünkü tabiatta biz böyle şekerli bir şey bulduk mu sonuna kadar yemek istiyorduk eskiden az olduğu için. Fakat şimdi o kadar bol ki özellikle çocuklarımız kendilerini tutamıyorlar. O işte kakaolu fındık ezmelerini falan bütün paketiyle yiyen çocukları çok görürsünüz. Duramazlar. Çünkü orijinal ayarları onlara der ki şeker buldu mu indir gövdeye.
Evet.
Hepimizde var aynı şey. Hani ben de söylüyorum da sanki ben bundan uzakmışım gibi algılanmasın. Fakat bu neden böyle bir zaafımız var diye baktığımız zaman işte o zaman gerçek fabrika ayarına dönüyoruz. Tabiatta az. Onu bulduk mu bolca yememiz gerekiyor. Yedikten sonra yağ çevirmemiz gerekiyor. Fakat bu yağ açlık dönemlerinde parçalanarak tekrar vücudumuza enerji sağlıyor. Açlık neden ömrü uzatıyor bugün? Niye bunu biliyoruz?
Ama açlık sinyali çok daha çabuk ulaşıyor beyne galiba tokluk sinyalinden değil mi? Çünkü yani o, doyuyoruz ama hala yemeye devam ediyoruz.
O açlık değil işte o biraz oburluk sinyali. Evet. O şundan dolayı demin dedim ya az miktarda bulduğunuz şeyi hemen tüketip vücudunuza almak istiyorsunuz ki daha sonra gelecek dönemde faydası olsun diye size. Yani bu
daha
az yiyeceğin.
Daha mı geç acıkıyoruz? Hayır.
Tabii. Aslında onu anlatacağım şimdi. Mesela açlık vücudumuza ne yapıyor diye baktığımızda. Şimdi açlığı biz kötü bir şey olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımıza kaşıklarla yemek tıkarız sürekli değil mi? Devamlı yesinler diye. Halbuki mesela bugün tedavi amaçlı olarak bu kesintili oruç, intermittent fasting denen bir şey öneriyorlar insanlara. Oruç deyince de öyle bir bütün günlük bir şey anlaşılmasın. Saat 10 gibi, 11 gibi bir kahvaltı arada hiçbir şey yemeden akşam 7'de de bir hafif akşam yemeği şeklinde birkaç günlük böyle diyetler uygulanıyor. Bu diyetlere baktığınızda ilginç bir şey var. Aslında bütün organlar için biz bunu tek tek biliriz ama vücudun geneli için de geçerli. Açlık bir meydan okumadır. Meydan okuma olduğu zaman vücut bir tasarruf konumuna geçiyor ve onarıcı birçok hormonu, kimyasal maddeyi vücuda salgılıyor. Vücudumuzda hızlı bir onarım süreci başlıyor. Açlık mesela hafızamızı kuvvetlendiriyor. Aç kaldığımız zaman, aç olduğumuz zaman hafızamız daha iyi işliyor. Şimdi akut açlıktan bahsetmiyorum. Hani bu öğünlerden sonra birden böyle bir açlık basar, 1-2 saat sonra hiçbir şey düşünemez hale geliriz. Kastettiğim bu değil. Uzun süreli mecburi açlıklarda bütün vücudumuz onarılıyor, immün sistemimiz kuvvetleniyor, kafamız daha iyi çalışmaya başlıyor. Neden sorusu hemen aklımıza geliyor. Yani normalde biz beslenmeyle kafamız iyi çalışır diyebiliriz. Yine bakalım 200 bin sene önce buna mecburduk insanlar olarak. Bazen açlık çekmek durumundaydık, yiyecek yoktu. Açlık döneminde böyle bir savunma mekanizmasına sahip olanlar daha uzun süre hayatta kaldılar ve yine biz onların torunlarıyız. Diğerleri maalesef erken ayrıldılar aramızdan. Onların çok fazla çocukları olamadı ve onların genetik özellikleri kayboldu. Buna işte doğal seçme deniyor ya hani doğa koşullarına göre bir şekilde organizmamız adapte oluyor. Şimdi buna bakınca her gün 3 öğün yemek yiyen bir insan aslında bu doğal onarım mekanizması ayarını kullanmamış oluyor. Ara ara açlık çekmek çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 küsur kişi üzerinde yapılan, böyle 100 yaşına dayanmış ömürlere sahip 500 küsur kişi üzerinde bir anket çalışması yapılıyor. Ortak noktaları aranıyor ve birinci sıradaki ortak noktaları çok ilginç. Karınları zil çalmadan yemek yememe alışkanlıkları var. Yani karınları kazınmadan yemek yemiyorlar. Çok acıkmaları gerekiyor. Öyle bir alışkanlık edinmişler. O açlık durumunda bakıyorsunuz işte mideden salınan grelin diye bir hormonun miktarı artıyor. Bu hormon gidiyor vücudunuzda büyüme hormonunu arttırıyor. Büyüme hormonu vücudunuzun gelişmesini, tamir edilmesini sağlarken bir taraftan aynı o grelin beyne gidiyor. Beyindeki hafıza bölgelerini, yön bulma bölgelerini vesaire çeki düzen veriyor. Alzheimer'a varana kadar, bakın o hafıza bölgeleri Alzheimer'ın başladığı yerdir. Birçok hastalığın aslında temizleyicisi ve geciktiricisi gibi bir fonksiyon görüyor. Bunların hepsini bir araya toplarsak. Bugün çok ciddi bir tartışma var dünyada. birçok uzman, ülkemizde de var böyle uzmanlar. Evet. Birçok hastalığın kökeninin aslında yanlış beslenme olduğunu söylüyorlar ki fizyolojik açıdan büyük oranda haklılar. Biz maalesef yaşamak için yemekten, yemek için yaşamaya evrilmiş durumdayız. Böyle sürekli bir lezzet arayışı, sürekli daha fazla, daha güzel yemekler, devamlı bir doyma. Halbuki insanın ruhsal iştahı olduğu gibi bedensel iştahını da doyurmak çok kolay bir şey değil.
Değil.
Peki bu ayarlar arada, o günlere yönelik evet, olduğu için.
Peki beyin için yararlı, kilo aldırmayan, zeka geliştiren yiyecekler var mıdır?
Aslında yiyeceklerin tamamı böyledir. Alma miktarınıza bağlı olarak değişir. Hmm. En güzel beslenme şekli diyet yapmaktan uzak durup yaşam tarzınızı belli bir beslenme biçimine göre dönüştürmektir. Yani belli diyetler yapıp sonra tekrar eski alışkanlıklarınıza döndüğünüzde vücudumuz ciddi bir sorun yaşıyor. Mesela baklavayı düşünelim. Yani ülkemizde çok sevilen popüler evet. bir şey. Baklava gerçekten çok güzel bir şeydir. Fakat her gün baklava yerseniz 5-10 gün içerisinde metabolik stres diye bir şey geliştirirsiniz. Metabolik stres sürekli aynı tipte besinlerin vücuda alınmasından kaynaklanan bir reaksiyondur. Vücutta böyle bir tepki ortaya çıkar. Çünkü bizim vücudumuz çeşitli ve farklı bileşenlerden oluşan gıdalarla beslenilmesi gereken bir vücuttur. Böyle beslememiz lazım. Ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar lezzetli olursa olsun aynı tip gıdalarla beslenmek metabolik strese hı hı. sebep oluyor. Biz mesela kendi laboratuvarımızda yaptığımız ilginç bir çalışmayı burada zikredeyim. Hamile olan farelerin hamilelik dönemlerinde onlara meşrubatlarda bolca kullanılan fruktoz şurubu verdik biz. Sadece bunu yaptık işlem olarak. Doğan yavruların erkeklerinin hemen hemen tamamı otistik olarak doğdular. Ve yavrulara siz bile baktığınızda hani uzman olmanıza hiç gerek yok. Normal annenin yavrularıyla bu fruktoz şurubu almışın yavruları görüntü olarak çok farklılar. Yavruların tüyleri dökük dökük gibi özellikle baş bölgelerinde çoğunda yaralanmalar, kızarıklıklar vesaire var. Çocuklar biraz arızalı doğuyorlar yani. Tabii bizim verdiğimiz fruktoz şurubu yüksek dozdaydı ve metabolik stres yaratıyor vücutta. Böyle yoğun bir şeker çözeltisi vermeniz vücudun bütün düzenini bozuyor. Nasıl beyni ve bedeni güzel besleyeceğiz? Çok basit. İhtiyacımızdan fazla tüketmeye acilen son vermemiz lazım. Özellikle şeker. Şekerden hı-hı. uzak duralım. Yağ zannedildiği kadar korkutucu bir şey değildir. Eğer hareket ediyor isek vücudumuz, bugün mesela herkese söylüyorum sevgili Canan Karatay da bunu sık sık dile getirir. Gerçekten haklı bir nokta. Sporcu değilseniz, çok yoğun fiziksel efor sarf etmiyorsanız, modern hayatta normal bir yaşam sürüyorsanız, hele ki hareketsiz bir mesleğiniz varsa, şekeri dışarıdan almanıza hiç gerek yok. 10 gün kadar şeker tüketmediğinizde, ben bunu tecrübe etmiş bir insan olarak da söyleyebiliyorum, çünkü ben de defaatle denedim bunu, vücudunuzda yağları parçalayıcı, unutulmuş mekanizmalar tekrar faaliyete geçiyor. Ve vücut yağlarınızı daha verimli bir şekilde yakmaya başlıyorsunuz. Yağ ve şekerin enerji elde etme açısından çok önemli bir farkı vardır. Yağlar zor yıkılır, zor enerji elde edilir fakat çok uzun süre size enerji sağlar. Şekerler ise çok hızlı enerji sağlar ama etkisi çok kısa sürer hı hı. ve hemen hızlı acıkmanıza vesaire sebep olur. Vücuda sürekli şeker aldığınızda da yağlar parçalanmadan vücudunuzda depolanmaya devam eder. Neden? Fabrika ayarını söyledim. Şekerleri alacağız, yağ çevireceğiz. Sonra o yağları kullanacaktık. Fakat biz acıkamıyoruz bile. O yağları tekrar kullanmaya, depolara yönelmeye fırsatımız olmuyor. Devamlı şeker,
sürekli bir
devamlı
iştah
lezzet.
Halimiz tabii, var. O iştahı tabii. azaltmak için aynen. ne yapabiliriz acaba?
Vallahi frene için... basacağız. Bir kere birincisi çocuklarımızı beslerken lütfen çok dikkat edelim. Hani bizim çoğumuzun ayarı aslında evdeki küçükken karşılaştığımız beslenmeden kaynaklanıyor. Çok yiyen çocuk, kilo olan çocuk sağlıklı çocuk değildir. Aksine sağlıksız çocuktur. Hareketli çocuk, az yiyen çocuk sağlıklı bir çocuktur. Eğer hani bu zafiyet derecesinde kilo hı-hı. vermeyi kastetmiyorum ama az yiyen ve hareketli olan, canlı olan çocuk sağlıklı çocuktur. Ama biz sürekli yediriyoruz. Bize de yedirildi. Bizim de çoğumuzun ayarı bundan bozuk. Bozuk ayarımızı düzeltmenin çok kolay bir yolu var. 5-10 gün sabredeceğiz. Hayatımızdan bir şu fazla karbonhidratları çıkaracağız. Bu arada bulgur pilavı, makarna bunlar çok güzel şeylerdir. Ama mesela pirinç pilavının glisemik indeks dediğimiz bu kan şekerini yükseltme etkisi çok hızlı olduğu için mesela onu genellikle diyetlerde de hemen çıkartırlar biliyorsunuz diyetten. Evet. İnsanlara yememesini önerirler. Kana yavaş yavaş şeker veren gıdaları alabiliriz. İşte efendim bulgur pilavı vesaire gibi. Onun dışında böyle şekerli, baklavalı, börekli şeylerden biraz uzak durup 10 gün sonra bunları canınızın istemediğini fark edeceksiniz. Çünkü orijinal ayarlar tekrar devreye girecek.
Beyni terbiye ediyoruz.
Aynen öyle. Aslında orijinaline döndürüyoruz.
Orijinaline döndürüyoruz. Evet, umarız dinleyicilerimiz dikkate alırlar. 10 gün sonra da bize yazıp paylaşmaya başlarlar.
İnşallah.
Ben sizin önerileriniz doğrultusunda kilo verdim diye. Bu da
bakın kilo şey vermek amaç değil, optimal ve en iyi kilonuza ulaşmak amaç. Herkesin kilosu farklıdır. Sayıyla çalışmıyoruz. Onu da belirteyim.
Güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Sayın Sinan Cuan'ın, haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Cuanan'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de siz sevgili dinleyenlerimize. Bugün de birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Yarın Başkent'ten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses kaydı kadın. Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yalova
24. Kullan boya, ısıya dayanıklı cam.